Ayrım 18.
Sıfırlarının karşı karşıya olduğu tehlikeyi unutmuştu. Kiye'nin Treyze'nin aşkına inanması gibi Treyze de sıfırlarının geçerliliğine içtenlikle körü körüne inanmıştı. Ama bu benim dedi Kiye'n. Treyze gülümsüyordu. Ben demedim mi? Kiye'n öfkeyle ayağa kalktı. Treyze erkek dediğin sözünü tutar diye açıklamada bulundu. Kiye'n karısının gırtlağına sarılmasına gerek kalmadan durumu anlamıştı. Karısı onu yazması için zorluyordu. Çünkü yeni kağıdın parasını veren karısıydı. Kiye'n sanki şişman ve ağır bir gövdesi varmışçasına sandalyeye yığıldı. Treyze'ye gelince artık eline ne geçeceğini bilmek istiyordu. Birkaç saniye sonra birbirlerini ilk kez doğru anladılar. Dayak. Kalan parasının ne kadar az olduğunu Treyze'ye belgelerle kanıtlarken Kiye'nin gösterdiği sevinç Treyze'nin büyük bir bunalıma düşmesini önledi. Eğer kocasına karşı duyduğu nefretten, kocasını da kılı kırk yararcasına tutkuyla körüklemeye çalıştığı o nefretten güç almasaydı, kendisini oluşturan parçalara ayrılır, yani etek, terv iki kulak olarak da alır giderdi. Kiye'n vaktiyle kendisine ne kadar miras kalmış olduğunu karısına gösterdi. Kitap alımları ile ilgili tüm faturaları aklına estiği gibi sokuşturmuş olduğu çeşitli çekmecelerden ortaya çıkardı. Günlük yaşamın en küçük ayrıntılarını bile toplayan, bu yüzden de kendisine ağır gelen belleğini şimdi yararlı buluyordu. Faturalardaki miktarları artık bozulmuş olan vasiyetnamenin arkasına not etti. Treyze onca yıkılmışlığına karşın bunları aklından topladı. Bunu yapabilmek için de sayıları kesirlerden arındırdı. Geriye gerçekte ne kadar kaldığını bilmek istiyordu. Hesap sonunda kitaplara 1 milyonu çok aşan bir paranın ödenmiş olduğu ortaya çıktı. Ama bu şaşırtıcı sonuç Kiye'n için en ufak bir avuntu kaynağı bile olmadı. Kitaplığının yüksek değeri yeni odaların başına yıkılışından doğan zararı karşılamaya yeterli değildi. Şimdi Kiye'nin tek düşüncesi bu aldatılışının öcünü almaktı. Uzun ve sıkıcı operasyonun devamı boyunca ne bir hece fazla ne de bu gözünde daha büyük bir başarıydı, bir hece eksik söyledi. Bir yanlışlık olasılığı kesinlikle yoktu. Korkunç sayı ortaya çıktıktan sonra Kiye'n, gerisini de başka bazı kitaplar ve geçimim için harcadım diye ekledi. Bunun üzerine gözyaşlarına boğulan Treyze, coşkun bir nehir gibi kapıdan çıkıp, koridor boyunca akarak mutfağa döküldü. Yatma zamanı gelince ağlamasına ara verdi. Kolalı eteğini çıkarıp bir sandalyenin arkasına astı. Sonra yine ocağın önüne oturup ağlamasını sürdürdü. 8 yıl boyunca bu evin kahyası olarak içinde onca güzel bir yaşam sürdürdüğü yandaki oda onu uykuya çağırıyordu. Ama matemine bu kadar erken son vermeyi kendine yakıştıramayan Treyze yerinden kımıldamadı. Ertesi günü öğleden önce matemde kaldığı süre içerisinde almış olduğu kararları uygulamaya koyuldu. Kendisine ait olan 3 odayı kilitleyerek evin geri kalan bölümünden ayırdı. Güzel günler bitmişti artık. Zaten hiçbir zaman sürekli olmazdı. Ama yine de Treyze'nin elinde içindeki kitaplarıyla birlikte 3 oda vardı. Mobilyaları Kiye'nin ölümüne dek kullanmayacaktı. Her şeyin korunması gerekiyordu. Kiye'n pazarın geri kalan kısmını masasının başında geçirmişti. Açıklayıcı misyonunu yerine getirmiş olduğundan çok iyi çalışabiliyordu. Ama aslında yeni kitaplara ilişkin açgözlülüğüyle çarpışmaktaydı. Bu duygu içinde o denli yoğun bir düzeyde uyanmıştı ki, içindeki kitapları ve kitaplarıyla birlikte çalışma odasının tümü şimdi gözüne çok boş ve eskimiş görünüyordu. Masasındaki Japon el yazmaları üzerinde çalışmak için kendini zorluyordu. İstediği noktaya geldiğinde kağıtlara dokunuyor ama bunun hemen ardından elini sanki tiksiniyormuş gibi geri çekiyordu. Bir anlamı ve önemi var mıydı bu yazıların? 15 yıldır hücresindeydi zaten. Kiye'n gerek öğlende, gerek akşam midesindeki açlığı algılamadı. Gece gelip çattığında daha çalışma masasının başındaydı. Yazı yazmaya başladığı kağıdın üstüne hiç böyle bir alışkanlığının bulunmamasına karşın anlamsız bir takım şekiller çizmekteydi. Sabah saat 6'ya doğru uyuyakaldı. Her gün kalktığı saatte düşünde Vezüv'ün kraterlerinden birinin kenarına gözlem evinin yerine yapılmış olan dev bir kitaplık binası gördü. Kendisi de korkudan titreyerek bu binanın içinde bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, 8 dakikaya kadar harekete geçecek olan volkanın patlamasını bekliyordu. Korkusu ve gidip gelmesi bir türlü son bulmadı. Felakete kadar olan 8 dakika ise hiç değişmeksizin kaldı. Uyandığında yan odaya açılan kapı kapatılmıştı. Kiye'n bunu gördüyse de odasını eskisinden daha küçülmüş bulmadı. Önemli olan kapılar değildi, odalar, kapılar, kitaplar, el yazmaları, kendisi, bilim, yaşam. Bunların tümü aynı ölçüde yaşlanmış, eskimişti. Buydu önemli olan. Açlıktan hafif sendeleyerek ayağa kalktı ve antreye açılan öteki kapıyı açmak istedi. Kapının kilitlenmiş olduğunu algıladı. Bir an bir şeyler yemek istediğinin bilincine varınca duyduğu bitkinliğe karşın kendi kendinden utandı. Yemek insanoğlunun eylemler hiyerarşisinin en alt basamağında yer alırdı ona göre. Oysa insanlar yemek yemenin gerçekte yalnızca başka ve daha tiksinç bir takım eylemlere yol açtığını düşünmeden ona kendine özgü bir kutsallık kazandırmışlardı. Kien yalnızca yemek yemenin yol açtığı tiksinç eylemlerden birine şimdi girişmek zorunda olduğunu hissetti. Bunu yapmaya hakkı olduğunu düşünerek kapıyı sarstı. Boş midesi ve harcadığı bedensel çaba yüzünden neredeyse bir gün önce sayı sayarken olduğu gibi ağlamaklı oldu. Ama bugün ağlamaya bile gücü kalmamıştı. Tüm yapabildiği acınası bir sesle bağırmak oldu. Yemek istemiyorum, yemek istemiyorum. Bir süredir dışarıda bekleyen ve Kien'in ilk kıpırtılarına kulak vermiş olan Treyze o zaman başka diye yanıtladı. Kien karısının kendisine yemek vereceğini düşünmemeliydi. Eve para getirmeyen kocaya yemek de yoktu. Bunu söyleyecekti Treyze kocasına. Bu yüzden kocasının yemeği unutmasından korkuyordu. Ama şimdi Kien kendiliğinden yemekten vazgeçince kapıyı açıp düşündüklerini onun yüzüne söyledi. Yemek meselesinin dışında Kien'in evini kirletmesine de izin vermeyecekti. Odalarının önündeki koridor da kendisine aitti. Yasa böyle diyordu. Binaların içinden geçen geçitlerde durum nasıldı? Treyze birkaç kez katlı olarak elinde tuttuğu bu kağıdı açıp okudu. Aksi bildirilmedikçe buradan geçilemez. Daha önce Treyze aşağı inmiş kasapla sebzeciden, buralarda çalışanların hiçbiri onu sevmezlerdi, tek kişilik alışveriş yapmıştı. Böylesinin daha pahalıya gelmesine ve başka zamanlar birkaç günlük alışveriş sorununu bir defada çözümlemesine karşın bugün böyle yapmıştı. Karşısındakilerin soran bakışlarına da meydan okurcasına, bugünden başlayarak artık ona yemek yok diye yanıt vermişti. Her iki dükkanın sahipleri, çalışanlar ve müşteriler şaşırmışlardı onu duyunca. Daha sonra Treyze karşısına çıkan ilk geçitte gördüğü yazıyı bir kağıda eksiksiz kopya etmişti. Yazdığı süreci içinde yemek malzemesi bulunan alışveriş çantasını pis yere bırakmıştı. Döndüğünde Kien daha uyuyordu. Treyze koridora açılan kapıyı kilitledikten sonra pusuya yatmıştı. Şimdi de her şeyi kocasına söylemişti. Aksini bildirmeyerek kocasının geçiş hakkını kaldırıyordu. Mutfakla tuvalete giden ve kendisine ait olan koridordan kocasının yararlanmasını yasaklıyordu. Kien koridoru bir daha kirlettiği takdirde temizlemek zorundaydı. Nihayet hizmetçi değildi bu evde ve mahkemeye başvurmasını da bilirdi. Kien'in dışarı çıkmasına izin vardı. Kapıya kadar usulünce gitmek koşuluyla. Bunun nasıl yapılacağını ise şimdi kendisi gösterecekti. Treyze Kien'in yanıtını beklemeksizin duvara yapışa yapışa dairenin kapısına değin yürüdü. Bu arada eteği duvara süründü ama koridorun Treyze'ye ait olan bölümüne gerçekten hiç taşmadı. Daha sonra mutfağa süzülen Treyze, ta okul yıllarından kalma bir tebeşirle ikisinin kullanabilecekleri geçitlerin arasına kalın bir çizgi çekti. Şimdilik böyle dedi. Daha sonra yağlı boyayla yapılacak. Açlık yüzünden kafası karışık olan Kien neler olup bittiğini iyi anlayamamıştı. Kadının davranışlarına bir anlam veremiyordu. Vezüvde miyim acaba daha diye sordu kendi kendine. Hayır, vezüvde o 8 dakika yüzünden çekilen korku vardı ama bu kadın yoktu. Belki de o denli kötü bir yer sayılmazdı vezüv. Yalnız patlaması bir sorundu doğal olarak. Bu arada Kien'in kendi sorunu baskısını giderek artırmıştı. Bu baskı yüzünden sanki Treyze tebeşirle sınır çekmemişçesine koridora çıktı. Uzun adımlarla hedefine vardı. Treyze de arkasından seyirtti. Kadının öfkesi de Kien'in sorunu kadar büyüktü. Sonunda kocasına yetişti. Ama daha önce arayı iyice açmış olan Kien adet olduğu üzere kapıyı kilitledi. Böylece de aynı zamanda Treyze'nin kaba güç kullanarak girişeceği sataşmalardan kendini kurtarmış oldu. Kilitli kapıyı sarsan Treyze karga gibi sesini sürekli yinelenen dalgalanmalar içerisinde "Görürsünüz, bu iş mahkemede biter, bu iş mahkemede biter" diye bağırıyordu. Bağırmasının bir işe yaramayacağını anlayınca mutfağa çekildi. Aklına en iyi düşüncelerin geldiği ocak başında doğru bir adalet kavramına vardı. Peki geçmesine izin verecekti. Adamın bu gereksinmesinin önüne geçilmezdi. Ama bu izni vermesinin karşılığında kendisinin eline ne geçecekti? Ona da kimsenin karşılıksız bir şey verdiği yoktu. Geçide karşılık kocası da ona kendi odasının bir bölümünü bırakacaktı. Treyze kendi odalarını korumak zorundaydı. Peki nerede yatacaktı? 3 yeni odayı kapatmıştı. Şimdi kendi eski odasını da kilitliyordu. Oraya da kimsenin girmesine izin yoktu. O zaman kendisi de Kien'in odasında yatacaktı. Yapacak başka şey var mıydı? Kendisi o güzelim koridorunu feda ediyordu. Buna karşılık kocası da ona kendi odasında yer verecekti. Treyze o güne dek evin işlerine bakan kadının yatak odası olarak kullandığı odada bulunan mobilyaları dışarı çıkardı. Buna karşılık kocası istediği kadar tuvalete gidebilirdi. Trey ise hemen sokağa fırlayıp bir hamal buldu. Kapıcı kocasından rüşvet aldığı için ona bir şey yaptırmak istemiyordu. Kian, Treyze'nin sesi kesilir kesilmez bitkinlikten uykuya dalmıştı. Uyandığında kendini zindeleşmiş ve yürekli hissetti. Mutfağa gidip hiçbir vicdan azabı çekmeksizin kendine birkaç dilim tereyağlı ekmek hazırladı. Yine odasına döndüğünde odayı yarı yarıya küçülmüş buldu. Paravanı odayı tam ortasından boydan boya ikiye ayırmıştı. Kian bunun ardında Treyze'yi eski mobilyalarının ortasında uğraşırken buldu. Kadın bölmesine son biçimini vermek üzereydi ve burayı çok güzel bulmuştu. O arsız hamalda neyse gitmişti sonunda. Treyze'den dünyanın parasını istemişti. Ama Treyze adamı istediğinin yarısını verip kapı dışarı etmişti. Şimdi böyle yaptığı için kendisiyle övünüyordu. Yalnız paravana tuhaf bir görünümü olduğu için hoşuna gitmemişti. Bir yüzü beyaz ve bomboştu. Öteki yüzünde ise bir sürü iri virgülleri andıran şekiller vardı. Oysa Treyze kıpkızıl bir akşam güneşini yeğlerdi. Eliyle paravanayı gösterip, bunun burada durması zorunlu değil. Bana göre hava hoş, istenirse kaldırılabilir dedi. Kian bir şey söylemedi. Adımlarını sürüyerek yazı masasına gitti ve hafiften inleyerek sandalyesine kendini bıraktı. Birkaç dakika sonra yine toparlandı. Yan odadaki kitapların hala hayatta olup olmadıklarına bakmak istiyordu. Bu titizliği gerçek bir sevgiden çok, içinde eskiden beri kökleşmiş bir görev duygusundan kaynaklanıyordu. Dünden bu yana yalnızca sahip olmadığı kitaplara karşı sevecenlik vardı içinde. Ama o daha kapıya varmazdan önce Treyze kapının önünde dikiliverdi. Paravanıya karşı nasıl algılayabilmişti kocasının hareketini? Nasıl oluyordu da etekliği onu Kian'ın bacaklarından daha hızlı götürebiliyordu? Kian ilk anda ne ona ne de kapıya elini uzattı. O daha konuşmak için cesaretini toplayamadan Treyze sövüp saymaya başlamıştı. Ne sanıyor kendini koca? İyi davrandığım ve koridordan geçmesine izin verdiğim için hemen odalara da sahip çıkıyor. O odalar yazılı belgeyle bana verildi. Anlaşma anlaşmadır. Koca kapının tokmağını elini bile süremez. İçeri giremez çünkü anahtarlar bende. Vermem onları. Tokmak kapıya ait. Kapı odanın bir parçası. Tokmakla kapı benim. Kocanın tokmağa dokunmasına izin vermiyorum. Kian karşısındakinin sözlerini geçersiz kılmak istercesine beceriksiz bir el hareketi yaptı. Bu arada rastlantı sonucu kadının eteğine dokundu. Bunun üzerine Treyze imdat istercesine yüksek sesle bağırmaya başladı. Kocamın eteğime dokunmasına izin veremem. Etek benim. Kocam mı satın aldı bunu? Hayır, ben aldım. Eteğimi kocam mı kolalayıp ütüledi? Hayır, ben yaptım bütün bunları. Anahtarları eteğin içinde mi? Ne münasebet. Onlar böyle bir şey yapmayı akıllarından bile geçirmezler. Vermeyeceğim anahtarları. Kocam eteğimi parçalasa bile vermeyeceğim. Çünkü anahtarlar burada değil. Bir kadın her şeyi yapar kocası için. Ama eteğini feda edemez. Hayır, eteğini feda edemez. Kian elini alnına götürdü. Bir tımarhanedeyim galiba dedi. Treyze'nin duyamayacağı kadar alçak bir sesle ama kitaplara bir göz atınca böyle olmadığını anladı. Ne yapmak niyetiyle ayağa kalkmış olduğunu anımsadı. Anımsadı ama yapacak cesareti bulamadı. Nasıl geçecekti yandaki odaya? Treyze'nin cesedine basarak mı? Anahtarları bulamadıktan sonra kadının ölüsü ne işine yarardı? Kadın anahtarları saklayacak kadar kurnazdı. Kian anahtarları eline geçirir geçirmez kapıyı açacaktı. Treyze'den hiç korkmuyordu. Anahtarları bir bulsun, kadını yere sermesini bilirdi. Salt bu anda böyle bir çarpışma hiçbir yarar sağlamayacağından yine yazı masasına çekildi. Treyze kapının önünde bir çeyrek daha nöbet tuttu. Bu arada kesintisiz bağırmayı da sürdürdü. Kian'ın hiçbir şey olmamış gibi yine masasının başında oturması kadını etkilemiyordu. Ancak sesi kısıldıktan sonradır ki bağırmayı bıraktı ve ağır ağır paravanının arkasına çekildi. Akşama dek bir daha görünmedi. Arada kısık kısık bir takım sesler çıkarıyordu. Bunlar bir düşün parçalarıymış izlenimini bırakıyordu. Daha sonra Treyze'nin sesi tümüyle kesildi. Kian de daha rahat soluk almaya başladı. Gel gelelim kimin ağzından çıktığı kesinlikle belli olan sesler biraz sonra yeniden duyulmaya başladı. Kadınları aldatarak baştan çıkaranlar asılmalı. Önce evlenme vaadinde bulunuluyor, sonra da vasiyetname yapılmıyor. Ama özür dilerim Bay Puda, aceleye karşın düşünüp taşınıp öyle davranmak diye bir şey. Bir vasiyetnameye değecek para bulunmasın, olur iş mi bu? Konuşan Treyze değil diye düşündü Kian. Bunlar benim bir kez kızışmış olan işitme duyumun uzantıları. Kadın susunca Kian de kendi kendine yaptığı bu açıklamayı yeterli buldu. Önündeki sayfaları çevirmeyi de başardı. Ama ilk cümleyi okurken işitme duyusunun uzantıları yüzünden yine tedirgin oldu. Bir suç mu işledim ben? Suçlu olan Yehuda. Kitapların da bir değeri var. Dünya artık güzel değil. Anamın müşterisi olacak herif iyi huylu bir adamdı. Anama gelince pis paçavralar içindeydi. Gün doğmadan neler doğar. Anahtarların saklı tutulması gerek. Yaşam böyle işte. Bana da kimse bedava anahtar vermedi. Bütün o güzelim paralar bir hiç için harcanmış. Direnmeyi herkes becerir. Herkes acımasız olabilir. Ama etek feda edilemez. Kien özellikle bu tümceyi biraz önceki bağırmaların kulaklarındaki bir uzantısı biçiminde yorumlayabilirdi. Oysa asıl bu son tümceyi duyunca Treyze'nin gerçekten konuşmakta olduğuna inandı. Çoktandır unuttuğunu sandığı bir takım izlenimler gençleşmiş olarak ve çevrelerindeki bir mutluluk parıltısıyla yeniden belleğinde canlandı. Yine hastalık günlerini 6 hafta boyunca karısının çenesine dayanmak zorunda kaldığı günlere döndü. Hep yanı şeyleri yinelemişti o sıralarda Treyze. Kien ise karşısındakinin sözlerini ezberlemiş ve aslına bakılırsa karısı üzerinde egemenlik kurmuştu. Sıranın hangi tümceye, hangi sözcüğe geldiğini önceden bile biliyordu. Kapıcı ise her gün gelip Treyze'nin canını çıkarıyordu. Çok güzel günlerdi o günler. Ama şimdi çok geride kalmıştı. Kien bir hesap yapınca aklını karıştıran bir sonuçla karşılaştı. Ayağa kalkalı daha 1 hafta olmuştu. Şimdi içinde yaşamakta olduğu kara günleri o altın çağdan ayıran uçurumun neden açılmış olabileceğini düşündü. Bu sorunun yanıtını belki bulabilecekti de. Ama tam o anda Treyze yeniden konuşmaya başladı. Söyledikleri anlaşılmıyordu ve Kien'in üzerinde adeta kaba güç kullanılırmış gibi bir etki yaratıyordu. Bu kez söylenenler ezberlenemiyordu. Biraz sonra olacaklar ise kestirilemiyordu. Kien'in eli kolu bağlıydı ama bağlayanın ne olduğunu anlayamıyordu. Akşam karnının acıkması onu bu durumdan kurtardı. Yemek olup olmadığını Treyze'ye sormaktan kaçındı. Kendince Treyze'ye bir şey belli etmeden ve hiç ses çıkarmaksızın evden uzaklaştı. Ancak lokantaya vardıktan sonradır ki kadının da peşinden gelip gelmediğini anlamak için çevresine bakındı. Hayır, Treyze lokantanın kapısında değildi. Kendi içinden hele bir gelmeye kalksın diye geçirerek arka salonlardan birine geçti ve büyük bir olasılıkla evli olmayan çiftlerin arasına oturdu. Demek yaşlanmaya yüz tuttuğum günlerde böyle loca gibi yerlere gelmek de varmış diye içini çekti. Masalarda şampanyaların patlatılmadığını, insanların da ahlak ve topluma uymayan hareketler yapmayıp, isteksiz isteksiz önlerindeki şinitzelleri ya da pirzolaları yediklerine şaşırdı. Aslında kadınlarla birlikte olduklarından ötürü acıyabilirdi erkeklere. Ama önlerindekini ne denli oburlukla atıştırdıklarını görünce bu tür duygusallıkları kendine yasakladı. Bunu belki kendisi de aç olduğu için yapmıştı. Yemek listesine bakmaktan kaçınarak garsona bu işin uzmanı olarak neyin iyi olduğuna karar verirse onu getirmesini söyledi. Bunu duyan uzman bu kılıksız müşteriye ilişkin fikrini hemen değiştirdi. Bu zayıf gövdede ağzının tadını çok iyi bilen birinin gizli olduğuna karar vererek pahalı ne varsa masaya taşıdı. Servis yapılır yapılmaz bütün sevgililerin bakışları getirilenlere dikildi. Bu nefis yemeklerin tek sahibi Kien, getirilenlerin tadını çok beğenmesine karşın bakışların farkına varınca önündekileri yüzünde isteksiz bir ifadeyle midesine indirmeye koyuldu. Mideye indirmek ya da midesini indirmek kavramları yemek karşısında önemsemez bir tutumu dile getirdiğinden Kien için beslenme olaylarına en uygun düşen kavramlardı. Bu konuya ilişkin düşüncelerinde direnen Kien konuyu yavaş yavaş soluk alarak kendine gelmekte olan düşünce evreninde enine boyuna yaydı. Düşünme eylemine ilişkin bir vurgulama kendine karşı duyduğu güvenin bir bölümüne yeniden kavuşmasını sağladı. Kişilik özelliklerinden yana zengin bir dağarcığın henüz iç dünyasında var olduğunu sevinçle algıladı. Treyze'ye acınması gerektiğini düşündü. Dönerken bu acıma duygusunu kadına hissettirmeyi düşünüyordu. Canlı hareketlerle daire kapısını açtı. Koridora girince kendi odasından ışık gelmediğini gördü. Treyze'nin uyumuş olduğu düşüncesi içini çılgın bir sevinçle doldurdu. Kemikli parmaklarının kapı tokmağına değdiğinde gürültü çıkarmasından korkarak dikkatle ve ses etmeksizin kapıyı açtı. Çok yanlış bir anda Treyze'ye acımaya karar verdiği aklına geldi. Evet dedi kendi kendine, bu kararımda kalacağım. Acıdığım için onu uyandırmayacağım. Kişiliğini daha bir süre korumayı başardı. Işık yakmaksızın parmak uçlarına basa basa yatağının yanına gitti. Üstündekileri çıkarırken ceketin altına yelek, yeleğin altına da gömlek giymenin adet oluşuna öfkelendi. Bu giysi parçalarından her biri kendine özgü gürültü çıkarıyordu. Her zaman yatağın yanında duran sandalye yerinde değildi. Sandalyeyi aramaya kalkışmaksızın giysilerini yere bıraktı. Treyze'yi uyandırmamak için yatağın altına girmeye bile razıydı. Bir yatağa en sessiz biçimde nasıl girilir diye düşündü. Başı bedeninin en ağır parçasıydı. Ayakları ise başına en uzak düşen organlarıydı. Bu nedenle en hafif parça olan ayaklarının önce yatağa sokulması gerektiğine karar verdi. Bir ayağını yatağın kenarına kaldırmıştım. Şimdi ötekisi ustaca bir sıçramayla onun yanına getirilecekti. Gövdenin üst bölümüyle baş bir an boşlukta kaldıktan sonra bir yere tutunabilmek için yastıkların bulunduğu yöne doğru içgüdüsel bir sıçrama yaptı. Tam o anda altında alışılmadık yumuşaklıkta bir şeyin varlığını algılayan Kien bir hırsız diye düşündü ve olabildiğince çabuk gözlerini kapadı. Hırsızın üstünde yattığı halde kıpırdanmaya cesaret edemiyordu. Korkusuna karşın hırsızın bir kadın olduğunu anladı. Belli belirsiz bir düşünce akışı içerisinde karşı cinsin ve çağın bu denli çökmüş oluşundan zevk duydu. Yüreğinin uzak bölgelerinden birinde kıpırdanan cinayet işleme güdüsünün yaptığı, kendini savunması yolundaki öneriyi geri çevirdi. Kadın hırsızın uykusu sahici ise o zaman kendisi uzunca bir deneme sürecinden sonra gizlice uzaklaşacak, giysilerini eline alacak, daire kapısını açık bırakacak ve ancak kapıcının yakınına geldiğinde giyinecekti. Kapıcıyı da hemen çağırmayacak, uzun, oldukça uzun bir süre bekleyecekti. Ancak yukarıdan ayak sesleri duyduğu zaman kapıcının kapısını vuracaktı. Bu arada hırsız da Treyze'yi öldürmüş olacaktı. Öldürmek zorunda kalacaktı çünkü Treyze ona karşı koymaya çalışacaktı. Treyze karşı koymaksızın malının çalınmasına göz yumamazdı. Artık öldürülmüştü Treyze. Paravanın arkasında kanlar içinde yatıyordu. Tabii eğer hırsız iyi isabet ettirebilmişse. Ama belki de polis geldiğinde Treyze ölmemiş olacak ve suçu Kien'in üzerine atacaktı. Her olasılığa karşı Treyze'ye bir tane daha indirilmeliydi. Ama hayır, aslında gerek yoktu buna. Hırsız yorgunluktan uyuyakalmıştı. Bir hırsız bu denli çabuk yorulmazdı normal olarak. Korkunç bir mücadele olmuştu. Güçlü bir insandı hırsız. Bir kadın kahraman. Önünde şapka çıkarılması gereken bir kahraman. Kien böyle bir iş olsa asla başaramazdı. Treyze Kien'i eteğinin içine sarıp boğardı. Bunu düşünmek bile Kien'i soluk soluğa getirmeye yetti. Treyze ona bir şey yapmayı düşünmüştü, kuşku yoktu buna. Kocasını öldürmeye niyetlenmişti. Her evli kadın kocasını öldürmek isterdi. Treyze vasiyetnameyi beklemişti. Kien bir vasiyetname yapsaydı şimdiye dek çoktan Treyze'nin yerine kendisi ölmüş olurdu. Demek bir insan bu denli alçak olabiliyordu. Ama hayır, insanların hakkını yememeli, yalnızca bir kadın demeliydi. Treyze'den hala nefret ediyordu, boşanacaktı ondan. Ölmüş olmasına karşın boşanabilmeliydi. Treyze'nin onun soyadıyla gömülmesine izin veremezdi asla. Treyze ile evlenmiş olduğunu kimse öğrenmemeliydi. Kapıcıya susması için istediği kadar para verecekti. Bu evlilik ününü zedeleyebilirdi. Gerçek bir bilgin böyle bir yanlış adım atamazdı. Treyze hiç kuşkusuz aldatmıştı kendisini. Her kadın kocasını aldatırdı. Ölülerin ardından konuşulmaz. Dipnot, Latince'de bir özdeyiş. Ama ölmüşlerse, gerçekten ölmüşlerse, Kien gidip bakmalıydı. Belki de Treyze yalnızca ölmüş gibi görünüyordu. En güçlü katil bile başarısızlığa uğrayabilirdi. Tarihte bunun sayısız örnekleri vardı. Bayağı bir şeydi tarih denilen. İnsana korku veriyordu. Kien karısını canlı bulduğu takdirde sağ koymayacaktı. Baştan aşağı haklıydı bunu yapmakta. Treyze yüzünden yeni kitaplıktan olmuştu. Zaten daha önce bunun öcünü Treyze'de bırakmamaya kararlıydı. Ama bir başkası çıka gelmiş ve kadını öldürmüştü. Oysa ilk taşı atmak Kien'in hakkıydı. Bu hakkından onu yoksun kılmışlardı. O halde o da son taşı atacaktı. Ne olursa olsun vurmak zorundaydı Treyze'ye. Ölmüş olsun ya da olmasın, yüzüne ya da üstüne tükürmeliydi. Üstüne çıkıp tepinmeli, vurmalıydı. Kien içinde çılgınca bir öfkeyle doğruldu. Aynı anda da yüzünde müthiş bir tokat patladı. Neredeyse belki de ölmemiş olan cesedi düşünerek katile pıst diyecekti. Hırsız kadın tepinmeye başlamıştı. Sesi Treyze'nin sesiydi. Kadın birkaç sözcük söyledikten sonra Kien katil ile cesedin aynı kişide birleştiğini anladı. Suçunun bilincinde olarak sustu ve yemekte olduğu acımasız dayağa karşı koymaya kalkışmadı.